Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Baycan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Hocam geçen haftalarda bu Yusuf ile Züleyha, Yusuf Aleyhisselam ile Züleyha arasındaki bu bir mücadele diyelim. Yusuf Aleyhisselam'ın sabrı, direnci,
Evet.
bu kötü davet karşısında hayır diyebilmesi. Gerçekten hocam günümüz gençliği için çok büyük bir örnek. Çünkü günümüzde de biliyorsunuz bu konularda sıkıntı yaşıyoruz.
Evet.
Hatta hocam geçen haftalarda Diyanetimiz bir hutbe okuttu geçen cumamızda. İşte zinaya yaklaşmayın haramdır falan diye. Ya bir kısım medya böyle şey mi olur da işte bu çağda böyle haram mı denir buna falan filan. Diyor ki bizim cenah. Ya arkadaş biz bunu Müslümanlar için söylüyoruz. İslam'ı kabul eden, Müslümanca yaşamak isteyen insanlar için zina haramdır. Evlilik
Evet.
dışı ilişkiler. Sen inanmıyorsan camiye de sen gelmiyorsun. Yani yanlış anlaşılma, camiye gelmeyene inanmaz demiyorum. Öyle demeyeyim ama
Evet.
gerçekten inanmıyorsan İslamiyet'e. Kutsal bir değerin olmayabilir. Seni bilir, sen bileceksin onu yani. Dinde zorlama yok. Sen bizim şimdi neye karışıyorsun Müslümanların işine diyorum ben. Şimdi biz sizin içtiğiniz içkiyi nasıl içtiğinize, tabakta mı içiyorsunuz, kadehte mi içiyorsunuz, şeker katıp da mı şekersiz mi içiyorsunuz? Ben hiç bilmem. Hiçbir zaman da yani içki haramdır derim. Kimse içki içmesin derim ayrı konu ama. Tutup da yani içki içenlerin de İçki şöyle içilsin, böyle içilsin hiçbir fikrim olmaz. Şimdi Türkiye'mizde böyle psikolojik bir dayatma da var maalesef. Yani Yusuf Aleyhisselam'dan konuya girdik. Yusuf Aleyhisselam en zor şartlarda hayır demiş. Köle. Kimin kölesi? Züleyha'nın kölesi. Onun sarayında her taraf kapalı ve kilitli. Züleyha da güzel bir kadın. Yusuf Aleyhisselam da yakışıklı ve genç tam böyle ergenlik çağında. Şimdi demek ki hayır denilebiliyor harama. Bugün ise Türkiye'de ve pek çok dünyamızda bu cinsel konuları sapıklıklar, aşırılıklar aldı başını gidiyor ve bunlara kötü demek dahi psikolojik olarak efendime söyleyeyim hoş karşılanmıyor. Ne dersiniz?
Evet, yani insanların cinselliğini hayvanların cinselliğinden ayırt eden bir şey var tarih boyunca. Aşk. Şimdi aşk olmadığı zaman mesela o zaman insanların cinselliğiyle hayvanların cinselliği arasında bir fark kalmıyor yani. En kritik noktalardan bir tanesi bu. İkincisi, eğer gelecek nesilleri garantiye, nesil emniyetini sağlamak istiyorsan gene zinadan uzak durman gerekir.
Aşk ve nikah
Aşka
diyelim hocam değil mi biz buna?
saygın varsa gene
Evet.
zinadan uzak durman gerekir.
Hocam
Ve
aşka bir de nikah ekleyelim isterseniz.
tabii
Sırf
tabii
onu kastediyorsunuz.
tabii tabii
Aşk ve nikah,
yani
sevgiyle beraber bir
tabii.
nikah yani.
O bağlılık, o sadakatla birlikte
Onu
öbür türlü
kastediyorsunuz.
ne oluyor? Öbür türlü insan hocam zevkperest haline geliyor.
Hayvanlar aleminde olduğu gibi.
Ve onlardan da kötü. Çünkü hayvanlar mesela cinselliği hocam deyim yerindeyse ekonomik olarak kullanılır. Üreme amaçlı olarak kullanılır.
Evet.
Mesela bunu aşırıya götürmez yani. Oradaki kurallar
Mevsimi
vardır.
gelince
Orada mesela kurallar vardır. Prensip olarak yani dişinin hazır olması lazım çiftleşmek için
Evet.
mesela. Ve
Evet.
üremeye hazır olması lazım yani. Durduk yere olmadık yerde böyle bir durum
Evet.
söz konusu değil. İnsan zevkperest olduğu andan itibaren hocam yaşam tarzı artık değişiyor. Yani tırnak içinde günahı zina ile sınırlı kalmıyor yani.
Değişik şeyler de oluşuyor.
Evet ve orada kontrolsüz bir durum çünkü hep dozu yükseltmek istiyor. Dozu yükseltmek istiyor uyuşturucuya benziyor hocam. Cinsellikle ilgili çağımızda gelinen bu marjinalliklerin en büyük nedeni şey hocam işte o dengesiz ve aşırı kullanım.
Şimdi
Uyuşturucu
hocam,
gibi dozu hep artırmak zorunda kalıyorsun.
bir şey ilave edeyim hocam. Çok güzel bir şey söylediniz. Marjinallik dediğiniz ama maalesef tarih boyunca marjinallik olan gayrimeşru hayat, evlilik dışı hayatlar, işte bugün trans diyorlar, bilmiyorum, cinsiyet değiştirme,
Evet.
lutilik, değişik sapıklıklar artık medyada, basında, yayında, film sektöründe normalmiş gibi gösterilip bizim gibi insanlar, nikahı savunan insanlar anormal karşılanıyor ki bir kısım medya çıkıp siz cuma hutbesinde nasıl zina haramdır dersiniz diye ver yansın bizim Müslüman kesime eleştiri bombardımanı yapabiliyor. Ben ona çok hayret ediyorum. Yani evvelden bundan bir 50 sene 100 sene önce haramlara haram derdik. Herkes suçunu kabul eder. Ha şunu söyleyeyim. İnsan harama haram diyerek günaha girerse dinden çıkmaz. Ve yani bir zaman tövbe etme ihtimali de yüksektir.
Evet.
Ama haram çok iyidir, çok güzeldir, bu normaldir. İnsani olan, modern olan budur derseniz artık sizin tövbeniz de çünkü iyi diyorsunuz. Kötüye iyi dediğiniz zaman İnsan niye tevbe etsin ki? Hani buradan şunu diyeceğim. Bu Yusuf Aleyhisselam'ın içinde bulunduğu zorluk bugün genç kardeşlerimiz için de çok geçerli. Ortam çok müsait her türlü haram işlemeye cinsel konularda. O yüzden Yusuf Aleyhisselam'ı ayrıca okumak lazım diye düşünüyorum. Okutmak lazım gençlere.
Evet, kesinlikle. Zinanın hocam bu kadar çoğalması aynı zamanda sadakati buharlaştırıyor. Aynı zamanda aileyi buharlaştırıyor. Herkes herkesten kuşku duymaya başlıyor. Yani mesele tırnak içinde zina ile ilgili tartışma sanıyorsun işte iki insan arasındaki günah diye diyorsun da o öyle olmuyor. Yani doğrudan aileye karşı açılmış bir savaşa dönüşmüş oluyor yani. O nedenle diyelim ki bir insanın bir şeyden zevk alıyor olması onun iyi olduğu anlamına gelse o zaman insanlar uyuşturucudan da zevk alabiliyor yani.
Evet.
Bir yerde insanın kendi zevklerine sınır koyması gerekiyor. Çünkü onun beden ve ruh sağlığının sınırlarını aşan bir şey haline gelmiş. Gerçekten günümüzdeki bu cinsellikle ilgili bombardıman karşısında insanın kendini koruması daha zor bir zaman. O nedenle bu zamanda evliliğin ve ailenin daha fazla teşvik edilmesi gerekiyor.
Bu yüzden diyor ki Osman Nur Topbaş Üstadımız bu eserinde şu ayetten yola çıkarak Yusuf Aleyhisselam tabii Allah'a dua ediyor yani. Çaresiz kalıyor. Diyor ki Rabbim Yusuf suresi ayet 33 zindan bana bunların beni davet ettikleri şeyi yapmaktan daha sevgilidir. Eğer sen bunların tuzaklarını benden döndürmezsen belki onlara meyleder ve cahillerden olurum dedi. Şimdi hocam burada psikolojinin bittiği, dinin başladığı bir noktadayız. Tamam mesela şu psikolojik savunma mekanizmasını kullan, şunu kullan, bunu kullan da öyle an geliyor ki kıymetli hocam ancak evet. Allah'ın yardımı sizi o kötülükten koruyabiliyor. Ki burada Yusuf Aleyhisselam Allah'a dua etmiş. Şöyle diyor eserde. Nebiler Silsilesi 2. cildindeyiz. Nefse taviz vererek, nefsin arzularını yerine getirerek onun şerrinden kurtulmak mümkün değildir. Bundan kurtulmanın çaresi Allah'a sığınıp onun emirlerine sarılmaktır. Nitekim Yusuf Aleyhisselam da Rabbine sığınarak felaha ermiştir. Demek ki sık sık zor durumda kaldığımızda Allah'tan yardım isteyeceğiz. Yani her şeyi kendimizde aşmamız çok mümkün gözükmüyor şu anda. Ne dersiniz?
Evet. İnsan hocam zaten herkesten ve her şeyden umudunu kestiği an aslında Yaradan'la baş başa kalıyor. Hani Kur'an'da anlatılan bir hikaye denizde sefer halinde bir fırtına kopuyor. Yani.
Herkes Allah diyor.
Oradaki gönülle birlikte Allah'a yönelmek olduğunda tabii bunu her zaman bu konsantrasyonu insan yakalayamaz ama yakaladığı anda nelere şey oluyor.
Yani hocam belki şunu demek lazım. O uçak düşerken ki yakaladığımız dindarlığı uçak düşmezken de düz giderken de havada evet. Yakalayabilirsek.
Burada tırnak içinde dindarlık kelimesinin dışında Allah'a bağlılık kelimesini de kullanabiliriz.
Tabii ki. Ne demek?
Şimdi dindarlık deyince bazen insanlar şey alıyor. Muhafazakar insanların yaşayış biçimi böyle olmak zorunda değil. Yani orada esas olan insanın Allah ile olan bağlılığıdır. Çünkü diyelim ki muhafazakar kültürde olduğu halde hatta tırnak içinde dua ettiği halde Allah ile bağlılığını hissedemeyen insanlar da vardır. Çünkü tabii. Kalbin de dahil edilmesi gerekiyor. Bu arada zinaya karşı bu refleksin bir nedeni de hocam kapitalizm, tüketim kültürü. Çünkü tüketim kültürü insanı tüketici olarak tanımlıyor. O kadar ki insanın insanla olan ilişkisi de hocam tüketim üzerinden. Yani her şey bir alışveriş konusu.
Tükettiğiniz kadar varsınız.
Evet ama şu her şey alışveriş konusu. Sen kendini bile bir alışveriş konusu haline getiriyorsun. Yani sen bir tüketim nesnesisin. Karşındaki de bir tüketim nesnesi. Halbuki sen müşteri olursun. İnsansın. Eyvallah ama tüketici ne demek? Ve kendini de bir nesne olarak tırnak içinde satışa çıkartıyorsun. Niye bu kadar gösterişçi bir şeyi teşvik ediyor kapitalizm? Çünkü gösterişle birlikte sen tırnak içinde kendini satmaya başlıyorsun yani. Kapitalizm ve tüketim kültürü daha çok tüketim kültürü kapitalizmin son evresi bu anlamda mesela diyelim ki kapitalizmin karşısındaki en büyük engellerden birisi ailedir. Aileyi duman etmenin yollarından bir tanesi de aile dışı ilişkileri inşa etmektir.
Hocam
yani.
Şunu demek istiyorsunuz. Aile olunca tüketim azalıyor sanki. 5 kişi bir tencereden yemek yiyor. 5 kişi bir buzdolabı kullanıyor. Halbuki o 5 kişi ayrı yaşadığında Evet. Oğlu kızı.
Ortak değerler var, bağlılık tabii. var, işbirliği var, dayanışma var, bir ruh var. Siz onların hepsini buharlaştırıyorsunuz. Dolayısıyla tüketim kültürü, hani Karl Marx'ın çok değer verdiğim söz var. Endüstri devriminden bahsederken diyor ki kapitalizm katı olan her şeyi buharlaştırıyor. Yani insanlar köyden kente taşınmak zorunda kalıyor. Bir mahalle kültürü varken şehirde gece kondu kültürü oluşuyor. İnsanların yaşam tarzları değişiyor. Ama günümüzde kapitalizmin geldiği nokta tüketim kültürü sadece katı olan şeyleri değil, ruhsal ve manevi olan şeyleri de buharlaştırıyor yani. Ve insanlar onun için diyelim ki eski İstanbul fotoğraflarına bakanlar mesela hocam böyle şey oluyor. Bir yandan mesti oluyor, öbür yandan derin bir ızdırap duyuyor. Diyor ki ne kadar güzeldi. Yani oradaki fotoğraflardaki çocukların gülümsemesi, yaşların sohbet ve muhabbeti.
Mahalle kültürü var, ikişer katlı küçük evler, ahşap evler.
Ve tek bir fotoğrafta bunu görüyorsun. Yani o fotoğraf o kadar çok şey anlatıyor ki. Onun anlattığı sadece zaman farkı değil aslında. Oradaki insanlar arası ilişki farkı ve öbür denklem birbirinden apayrı dünyalar yani.
Hocam şu anda öyle yalnızlaştık ki bizim bu Altın Oluk dergisinde bu sayıyı yalnızlığa ayırdık. Gerçekten bu kapitalist kültür, bu hedonist zevkperest, herkes ayrı yaşasın, herkes kendi kazansın, kendi hayatını yaşasın derken.
Niye? Çünkü hocam senin kapitalizme karşı direnmeni istemiyor. Sen şimdi diyelim ki aileysen, aileyi bırak, akraba topluluğun varsa, akraba topluluğunu bırak, arkadaş çevren varsa ve birlikte güç birliği yapıyorsan hocam, sen tüketim kültürüne karşı direnebiliyorsun. Ama herkes tekilleştiği zaman, bireyselleştiği zaman ne yapıyor? Seni alıp istediği modaya, istediği trende uydurabiliyor kapitalizm.
Çünkü savunma mekanizman yok.
Evet.
Bir de kontrol mekanizması yok. Şimdi ben olmadık bir kıyafet giyecek olsam, eşim der ki ya bu sana yakışmadı, olmaz. Evet. Ne gerek var der, israfa der mesela. Ben de eşimi kontrol ediyorum, şutlamızı kontrol ediyoruz. Şimdi Batı bunu çözmüş ama şu anda Batı'nın da en büyük sıkıntısı şu. İnsanlar yalnız yaşıyor. Yalnız ölüyor. Ve artık öz bakımını yapamayan yaşlılar bazen yıllar sonra bulunuyor cesedi. Adam ölmüş.
Evet.
Tabii komşularının ilişkileri de kalmamış. O yüzden yani burada şuraya geldik. Zinadan çıktık mesela. Zina esasında topluma yapılan bir ihanettir. Aynı zamanda iki kişi arasında olan bir iş değildir. Bu iş çoğaldığı zaman toplumda hastalıklar artar, yalnızlık artar. Ki nitekim bugün de bu oluyor maalesef. Şuradan bağlayalım hocam, bu konuyu biraz daha bayağı işlemiş olduk. Allah'ta yardım isteyeceğiz. Yusuf Aleyhisselam bunu istemiş ve cevap da şöyle. Cevap gelmiş mi acaba? Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bunun üzerine Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzaklarını ondan uzaklaştırdı. Çünkü o hakkıyla işiten ve her şeyi bilenin ta kendisidir. Yusuf 34. Hocam burada demek ki kendimize çok da güvenmeyelim. Tedbirleri alalım. Ama Allah Celle Celaluhu'na her zaman yardım isteyelim. Bu psikolojinin artık biraz transpersonal diyelim hadi. Psikoloji aşan işin boyutu. Biz Müslümanız neticede. Çok dara düştüğümüz zaman da Allah'tan bütün hulusu kalp ile, ihlas ile yardım isteyip ya Rabbi bizi bu işten kurtar diyeceğiz. Hani bazen bir kardeşimiz uyuşturucuya müptela, içkiye müptela, kumara müptela.
Evet.
Geçen bir kardeşimiz anlatıyor. Hocam diyor, namaz da kılıyor kardeşimiz. Ya hocam birisi diyor telefon açıyor. Çevresi kötü biraz. Ya ben işte çok pahalı bir içki aldım geliyorum. Dayanamıyorum içiyorum diyor. Ama pişman da halinden. Dedim kardeşim senin çevreni değiştireceğiz. Sen o çevrede kalırsan dedim. Sittin sene bu işten vazgeçemezsin.
Kesinlikle.
Ona yeni bir ortam oluşturmaya, bir sohbet grupları ayarlamaya, çevresini değiştirmeye çalıştık.
Bu aslında şey hocam, belki de en kestirme, kendini değiştirme ve kurtuluş formülü. İnsan çevresini, yakın arkadaş çevresini değiştirdiği zaman birdenbire hocam frekansları, davranışları değişiyor. Alışkanlıkları yenmenin en kolay yollarından bir tanesi gene buradan geçiyor yani. Bununla ilgili nörobilimsel çalışmalar var, onlardan bahsetmeyeceğim.
Hocam, nörobilim deyince ben artık teslim oldum size. İnsan hocam diyorlar ki en yakın ve sevdiği ve beraber olduğu 5 kişinin ortalamasıdır. Yani etrafımızdaki 5 kişiye çok dikkat edelim. Sevdiğimiz ve beraber olduğumuz.
Evet.
Yani sevmeden beraber olursan o etkilemiyor seni çok. İş yerinde 50 kişi vardır. Yani 45'ini sevmiyorsan onların sana bir zararı yok.
Evet.
Sevince örnek alıyorsun. O yüzden etrafımızda bulunduğumuz insanların bizden daha kaliteli, daha ahlaklı, daha disiplinli olması. Ha gel hadi eğlenelim, hadi gel falan maça gidelim, bilmem papa gidelim, pavyona gidelim diyen insanlarla beraberseniz öyle bir ortamda sizin sağlıklı ve sağlam kalmanız çok zor. O yüzden ayet-i kerimede Estağfirullah ve künüme as-sadıkîn buyuruyor. Doğru, dürüst, düzgün insanlarla, Müslümanlarla beraber olun ki
evet.
Harama, kötülüğe düşmeyesiniz.
Hocam Fatiha suresinde de İyyâke na'budu.
Ve na'budu değil yani. Sana beraber ibadet eder.
Evet.
Senden yardım
birlikte
isteriz.
Birlikte kulluk ederiz. Hmm. Birlikte. Ve ihtina sıratel mustakim. Sıratellezine en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiklerini yolla. Ve dediğiniz gibi o nimetler, erenler, peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler. Hep bir şey var. Yani onun için son zamanlarda böyle İslam'ı bireyselci modda yorumlamak isteyenler var. Bu yani ne Kur'an'ın mesajına uyar ne insanın gerçekliğine uyar yani. Bu arada hocam ilginç bir şeyden bahsediyor Nietzsche. Nietzsche diyor ki canavarla savaşan kişi kendisinin de bir canavara dönüşmemesine dikkat etmelidir diyor. Şimdi hani bazen insanlar hocam nefret ettiği insanlara benzemeye başlıyor. Onlarla mücadele edeceğim diye ya da onlarla rakip olduğu için ya da onlarla yarışabilmek için vesaire. Dolayısıyla yani sevmediklerimizin bizim üzerimizde ilginç etkileri vardır. Buna dikkat etmek gerekiyor.
Ali İzzet Begoviç'in öyle bir sözü var sanki. Bu Sırplarla olan savaşta Ali, tabii Sırplar çok pislikler yaptılar. Yani Müslümanlara işkence, tecavüz, her şeyi yaptılar.
Evet.
Müslümanlar biz de aynısını yapalım deyince kendi askerleri. Savaş diyor cephede değil, düşmana benzeyince insan kaybedilir. O yüzden asla diyor biz onların yaptığı pislikleri, ahlaksızlıkları yapamayız diyor.
Evet.
Hocam bir şey söyleyeceğim size. Çok güzel destekleyen bir söz. Mustafa Mert hocamız da bizim biliyorsunuz başka bir yerde başka programımız da var. Afrika'dan yeni gelmişti Çat'tan. Fakirlik var, açlık var, depresyon yok dedi. Sebebi onlar kabile hayatı yaşıyor. Her şeyi paylaşıyorlar. Yani bir ekmek gelirse 30 parçaya bölüp 30 kişi yiyor ekmeği.
Evet.
Ve ruhi açıdan daha aralarındaki birlik, beraberlik bunların depresyona düşmesine engel oluyor. Batı'da ise Türkiye'de buna dahil maalesef son zamanlar aşırı bir zenginlik var ama depresyon çoğalıyor çünkü yalnızız. Parayı buldukça etrafında duvar örüyoruz. Tabii istisnada kaideyi bozmaz.
Evet.
Genelde yani. Evimizin bahçenin duvarı yükseliyor. Sadece kendi kendimize bir hayat yaşamaya başlıyoruz. Bu da bizi depresyona açık hale getiriyor. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. Asla insan kısa süreli dini hani halvet dediğimiz, uzdet dediğimiz uygulamalar dışında tek başına yaşarsa bu insanın psikolojisi anında bozuluyor. Diyeceksin hocam ne alakası var Yusuf Aleyhisselam'la? Şu alakası evet. Var. Zina yapan insanlar bu işi tek tek yapıyor yani. Ama aile kuranlar iki insan evleniyor. 3 çocuk, 5 çocuk. Akraba, dayı, teyze, amca, hala. Şöyle bir tehlike de var biliyorsunuz. Bundan sonra artık evlilikler de azaldı. Nüfusumuz da azalıyor. Amcası olmayan, dayısı olmayan bir nesle doğru gidiyoruz.
Evet.
Çok acı bir şey.
Çok acı. Bir de tarih boyunca hocam bakıyoruz ki bu kadar farklı toplumlar kötüler. Antropolojinin araştırma alanı. En evrensel kurum hocam, toplumsal kurum aile. Yani o nedenle kapitalizmin bizi dönüştürmede gelmiş olduğu noktayı vurgulamak açısından önemli. Hocam Sadi Şirazi'nin bir sözü var. İnsanı tanımlarken şey diyor. Bunu üstelik o zamanlar diyor. İnsan diyor 3-5 damla kan ve 1001 endişedir diye. Şimdi kapitalizm insanda kaygıyı hocam kışkırtıyor. Mutluluğu kaçırıyorsun. Zevkleri kaçırıyorsun. Her şeyi kaçırıyorsun. Dolayısıyla seni böyle bütün varlığınla birlikte tüketim kültürüne girmeni talep ediyor. Girdiğin zaman bile hocam bu kaygıların azalmıyor. Niye? Hep senden daha ileride olanlar var. Dolayısıyla kapitalizm hocam kaygıları kışkırtarak insanları tüketim kültürünün çarkı içerisine alıyor. İnsanlar
hocam,
sağlığını kaybetme uğruna diyelim ki aşırı derecede çalışıyorlar. Ailelerini ve çoluk çocuklarını görmeyecek şekilde bunları yapıyor. Sonra birdenbire vay ben kaçırmışım gelmiş 50-60 yaşına. Bu defa sağlığını kurtarmaya ve ailesini kurtarmak için bir geri dönüş yapmaya çalışıyor. Bu çalışmamak anlamında değil ama çalışırken bir insanın dengeleri koruması gerekiyor. Ailesiyle, çoluk çocuğuyla, sevdikleriyle.
Bir de kapitalist sistem hep has peşinde. Huzurla alakası bir fikir yok.
Zaten hocam ekonomi bilimi tanımlanırken haz veren her şey
güzeldir,
haz.
İyidir.
Yani elemi azaltacak, hazzı artıracak mal ve hizmet tanımlanırken.
Evet.
Peki biz üniversitede hocam Orhan Türkay Hoca'nın Ankara Siyasal'da Orhan Türkay Hoca'nın mikro iktisat kitabını okutuyordu hoca bize. Mesela örnek veriyordu. Diyordu ki peki haz veren her şey mal ve hizmet. Peki diyor burada o zaman bir insanın ilaca duyduğu ihtiyaç ile uyuşturucuya duyduğu ihtiyaç arasında bir ayrım var mı? ekonomi bilim bir ayrım yapmaz diyor. Hmm. İhtiyaç ihtiyaçtır diyor. İhtiyacı tanımlarken hocam haz üzerine kuruyor. Ama bu bizim peki derinlemesine baktığın zaman bu ihtiyaç mı? Aslına bakıyorsun derinlemesine daha çok ihtiras.
İhtiyaç değil ihtiras.
Aslında ihtiras.
Uyuşturucu bir ihtiyaç değil.
Evet.
İnsan uyuşturucu olmadan hayatını gayet sağlıklı devam ettirebiliyor.
Evet.
Ama insan diyor ki daha çok eğleneceğim. Ben haz almak istiyorum. Şimdi hocam,
kendi sağlığını harcıyor.
Bizim medeniyetimiz huzur medeniyeti. Hazı inkar etmiyoruz. Hazlar olacak ama Batı ve kapitalist sistem tamamen haz üzerine kurulu olunca bunun da belli yaşları var işte.
Evet.
Atıyorum 10 yaşından 50 yaşına kadar çok hızlı hayat yaşayacaksın diyor falan. İşte evlilik yapmayacaksın. Kendi paranı kendine harcayacaksın. Estetiğe, bilmem neye, zina dahil. Şimdi böyle olunca 50'den sonra ne olacak, 60'tan sonra ne olacak? Yapayalnız insanlar. Çocuğu olmayan, akrabası olmayan. Bugün hocam Amerika'da niye insanlar sokağa düşüyor? Geçen çok üzüldüm. Macaristan'da tefsir yazmış bir Müslüman, mühtedi Müslüman sokağa düşmüş. Köprü altında yani kötü olduğu için değil. Yani uyuşturucuya falan alıştığı için değil de evsiz kalmış adamcağız, gelirsiz kalmış. Şimdi bizim Türkiye'de Allah aşkına şu anda öyle bir aile bağlamımız şu anda bak şu,
evet.
Fena değil. Yani ben sokağa düşecek olsam arkadaşlarım yardımcı olur. Ailem sahip çıkar. Allah'ın izniyle bir izinle
Teala.
Bu mümkün değil şu anda öyle gözüküyor ama 30 sene sonra artık evlat kalmıyor, akraba kalmıyor. Bu sefer sizin maaşınız kesildiğinde veya bir ciddi krize yaşadığınızda ekonomik kriz kendinizi bir anda soğukta buluyorsunuz. Köprü altında.
Evet.
Var ya, Amerikan filmlerinde var ya.
Evet evet.
Geçen bir kardeşimiz diyor, hanım kardeşimiz. Sakın diyor buraları özenmeyin. Chicago'da yaşıyor. Hem de bir rezidansta yaşıyor. Kaç katlı. 3 tane havuz, 5 tane sauna falan falan var. Kadın sayıyor. Ama diyor 7'den sonra sokağa çıkamıyorum. Affedersin idrar kokularından soğukta yürüyemiyorsunuz.
Evet.
Evsiz insan nereye yapıyor, ihtiyacını gideriyor? Sokakta. Korkuyorsun bir de. Bir sadece adamı öldürüyorlar diyor. Yani bakınız biz zinadan çıktık. Aile kurumu yıkıldığı zaman yalnızlıktı, suç oranlarıydı, yaşlılıkta tek başına acı çekerek ölmekti. O kadar çok sıkıntı yaşayacağız ki.
Evet. Bir de hocam şu anda diyelim ki, diyelim evde de yalnızlık var.
O da ayrı bir şey.
Diyelim ki karı koca, anne baba ile çocuk arasında bir yalnızlaşma var. Diyelim ki okullarda seminer veriyorum. Velilerin en büyük şikayetlerinden bir tanesi çocuklarının evi otel gibi kullanıyor olması. Odasına kapanıyor geldiği zaman diyor. Odasında yemek yiyor. Düşünün hocam.
Hocam ben şöyle bir uygulamaya gittim. Bu tavsiye ediyorum bütün buradan dinleyicilerimize. Şimdi ben salona gidiyorum. Çocuklar oturma odasına kaçıyorlar. Oraya gidiyorum. Diğer tarafa kaçıyorlar. En son dedim artık hep aynı odada oturacağız. Sebebi çünkü anne babayla konuşmak, sohbet etmek yerine cep telefonuyla oynamak
evet.
Daha şey zevk veriyor çocuklara. Haz medeniyeti ya.
Evet.
Huzur önemli değil şu anda tabii.
Tabii orada hocam çocuklara da uymak gerekiyor bir miktar şey anlamıyla. Onların eğlencesine
makul şekilde girmek. Tamam.
Evet.
Ama hocam eğer dikkat ederseniz inanın evde var ya bir evlatla anne baba arasındaki günlük iletişim neredeyse 3-5 dakikaya kadar düştü. Eğer sofrayı aynı sofrada yemek yemiyorsanız.
Evet.
Zaten çocuk ödevim var diyor falan filan bir tarafa kaçıp gidiyor. İnanın eğer bu konuda şuurlu davranmazsak çocuklarımızı kaybediyoruz. Hatta karı koca arasında.
Evet.
Hele ufacık bir geçimsizlik varsa herkes kendi odasında kendi sosyal medyasıyla vakit geçiriyor. Bunlar çok tehlikeli. Yani şunu için söylüyorum bunu. Aile fertleri olarak lütfen dikkat edelim. Başta babalar.
Evet.
Ben bu maç seyredeceğim. Benim maçım var. Yok ben bugün internetten bilmem yok. Asgari bir şeyimiz olsun
evde. Katılıyorum hocam. Evde ailede program hazırlanmalı. Program şu. Herkesin mutlaka kendine göre ilgileri, zevkleri, merakları, meşguliyetleri var. Eyvallah. Diyelim ki birlikte yapabilecekleri şeyler. Günlük, haftalık, aylık birlikte. Bunu artık listelemek ve buna odaklanmak gerekiyor. Diyelim ki en azından haftada bir kez, birkaç kez hocam birlikte izlenecek, ayrıca izlenecek film belirlemek. Gerekirse evde karartma uygulamak.
O kadar yani eyvallah.
Sarmaş dolaş olarak tamam mı? Çoluk çocuk sarmaş dolaş olarak. Benim mesela seminerlerde önerdiklerimden bir tanesi ilham verici filmler izlemek yani. Ama ailecek sarmaş dolaş olarak yani.
Evet.
İzlenecek. Mesela Rüzgarı Dizginleyen Çocuk diye bir film vardı. Afrika'da geçiyor. Şimdi mesela çocuklar için de çok yüksek motivasyon verecek. Aile herkesin böyle çok ilgi duyacağı bir şeydir. Filmdir. Bunun gibi çok film var birlikte izlenebilecek yani. Şimdi orada ne oluyor hocam? çocuk anne baba birlikte zevkli vakit geçiriyor ya. Şimdi öbür türlü ne oluyor? Anne baba çocuk arasında sürekli hiyerarşik bir ilişki var yani. Şimdi çok ilginç bir şey hocam. Kanadalı bir sosyolog var. Charles Taylor. Modernin Sıkıntıları diye bir kitabı var hocam. Çok ilginç bir iddiası var. Bunu söylediğim zaman insanlar böyle biraz garipsiyor ama düşününce insan kabul ediyor. Şimdi eskiden evde soba vardı değil mi? Sonra kalorifer geldi. Diyor ki adam, soba kültürlü evde diyor muhabbet daha çok oluyordu. Niye?
Güzel.
Orada ısınıyor çünkü ve birlikte ve sohbet muhabbet var. Kalorifer geldi diyor, herkes evin bir köşesine.
Ya daha önce soba tek bir odada ısınırdı. Evet. Her odada soba olmazdı, hocam, yakılmazdı.
Ben çocuklarım büyüdü ya artık, en küçüğü şeyde, üniversite ikinci sınıfta okuyor. Şimdi diyelim ki çocukluklarından en çok hatırladığın şeylerden bir tanesidir nedir dersen, şey diyorum, elektrikler kesilmiş, mum yakmışız ve etrafında toplanıp herkes en tatlı anılarını hadi anlatsın bakalım yani. Ya da çocukluğunda ilk hatırladığın şey ne? Enes yani bakıyorsun hocam 2 yaşından bile hatırası canlanan oluyor. Ya da şöyle bir şey yapıyorduk. Bir gezegen olmak istersen hangisi olurdu? Ya da şey mesela en küçük oğlum Kutlan Bilgeş'e şey diyordum. Bir balık türü olmak istersen, deniz canlısı olmak istersen ne olurdun? Baba dedi, yenilen bir balık olmak istemezdim.
Ne olurdun?
Mesela Yunus olurdum diyor yani. Gerçi onda orkalar onların peşinde, köpek balıkları peşinde ama yani mesela bunlar şey oluyor. Mesela şey yapıyorsun, beyin fırtınası yapıyorsun. Kırmızının tadı nedir? Bir duruyor. Ne demek? Kırmızının tadı mı olurmuş? Yani kırmızı bir renk. Ama böyle bir çağrışımsal. Hocam çocukların acayip zenginlikleri var. Bir de yetişkinlerin de ufkunu acayip derecede şey eder. Açar
o bu zaman
muhabbetler.
Hocam şöyle yapalım hocam. Burada nokta koyalım da. Vakit dolmuş çünkü. Şey yapalım. Haftaya devam edelim buradan. Bu aile içinde beraber vakit geçirmenin önemi. Siz bazı Allah razı olsun metotlarından da bahsettiniz. Güzel beraber film seyretmek.
Hocam bütün peygamber geleneklerine bakın hepsinde ailenin çok özel bir yeri vardır.
Hafta
yani.
Hocam bu konuda biraz daha konuşalım inşallah.
Evet.
Muhterem hocam ağzınıza, dilinize, gönlünüze sağlık.
Cümlemizin hocam.
Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi'ne bize verilen sürenin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.